Ayrım 6. Sayfa 27. Tamamen çocukça bir gururu doyurmak, büyük mülk sahiplerinin tek güdüsüydü. Tüccarlar ile zanaatkarlar çok daha az gülünç biçimde, bir peninin kazanılabileceği her yerde bir peni elde etmekten ibaret olan satıcı ilkelerinin peşinden giderek sadece kendi çıkarlarını gözetiyorlardı. Onlar bir yanıyla çılgınlığı, öbür yanıyla verimliliği yansıtan, büyük devrimin adım adım gerçekleştiğinin bilgisine sahip olmadıkları gibi, bunu öngörmeleri de söz konusu değildi. Parantez, Smith, 1970. Smith'in gizli eli, parantez, son kertede tarihsici ve dinsel bir nosyondur bu. Sivil toplumun merkezkaç eğilimlerini mülk sahipliği, iş bölümü ve toplumsal sınıfların karmaşık yapısını çıkarlar arasında bir uyum ve denge sağlayarak düzenlemeyi başarır. Smith'in yaklaşımı temelde iyimserdir. İş bölümünün kötü etkileri, eğitimle, dinle ve piyasa güçlerinin toplu işleyişiyle dengelenebilir. Buna karşılık Ferguson, toplumsal grupların üyeleri olan bireylerin toplumsal eylemleri ile daha geniş kapsamlı kolektif tarihsel süreç arasında bir bağ kurmamıştı. Gerçekte birey, Ferguson'a göre doğa durumunda olduğu gibi sadece bir kurgudan ibaretti. İnsan bir topluluğun üyesiydi, bir bütünün parçasıydı ve eylemleri de kolektif olduğu için toplumsaldı. Ferguson'un toplumsal eylemin öngörülemeyen etkilerine bakışında ya da tarihsel anlamı tarihin oluşumunu sağlayan insan öznelerden ayıran yüzeysel iyimserliğinde Smith'in bireyciliğinden hiçbir iz yoktur. Kuşkusuz toplum içinde uyum vardı ama çatışma, parantez, temel bir tarihsel sürece mal edilemeyecek bir çatışma da vardı. Çatışmasız bir toplumda, yapıda, süreçte yoktu. Ferguson, ulusların rekabeti ve fiili savaş olmadan, sivil toplumun kendi başına bir amaç ya da biçim bulamayacağını yazıyordu. Burada çatışma, toplumsal bağlar ile topluluk duygusunu güçlendiren bir işlev görmektedir. Zaten devlet de özel çıkarların çatışmasıyla karakterize edilen bu işlenmiş toplumlarda kurumsallaşan savaşlarla kurulmuştu. Nitekim Ferguson'un 18. yüzyılın bütün yazarlarından ayrılarak modern bir sosyolojik bakış açısına yaklaşmasını sağlayan kesinlikle bu formülasyonlardır. Montesquieu sonrası Fransız aydınlanmasının atomistik bireyciliği, hakikaten sosyolojik nitelikte olan bir toplum kavramının geliştirilmesini önlüyordu. Ferguson'a göre toplum, toplum biliminin başlıca nesnesini parçaların bütünle ilişkisinin oluşturduğu belirli bir yapı olarak kavranmaktaydı. Montesquieu gibi İskoç aydınlanması yazarları da toplumun gelişigüzel ve tesadüfi bir sürecin ürünü olduğu görüşünü reddederek toplumsal fenomenlerin yapısal bir niteliği bulunduğunu vurguluyorlardı. Ferguson ile Smith, toplumsal eylemin maksat dışı sonuçlarıyla ilgili görüşleriyle toplumu hem bir yapı hem de süreç olarak gören bir anlayışı benimseme yönünde, Montesquieu'nun eş zamanlı sistemik toplum tanımının statik sınırlılıklarını aşıyorlardı. İskoçların toplum teorisine katkılarının özünde bazı sosyoloji tarihçilerinin de iddia ettiği gibi insanlığın toplumsal boyutlarını vurgulamaları ve özgül maddi güçlerin toplumsal etkilerini analiz etmeleri değil, insan fail ile yapı arasındaki bu karmaşık ilişki yatmaktadır. Ne var ki kendilerinden sonra ortaya çıkacak olan 19. yüzyıl sosyolojisinde Ferguson, Miller ve Smith'in çalışmalarında geliştirilen içgörülerin pek çoğu kaybolacaktır. Oysa Vico, Montesquieu ve Ferguson, insan toplumu, kültür ve tarihsel değişimle insanın eylemi, nesnel, toplumsal yasalar ve tarihsel evrim arasındaki ilişkiyle ilgili bir bilimin temellerini atıp, bu bilimin asli sorunlarını ortaya koymuşlardı. Belirli yasalar ve evrelerle gelişen organik bir sistem olarak toplum kavramı artık yerleşmiş durumdaydı. Nitekim sosyolojinin gerçek tarihi, Saint-Simon, Comte ve pozitivist geleneğin çalışmalarıyla tam bu noktada başlamaktadır. 2. Sanayileşme ve sosyolojik pozitivizm yükselişi. Vico, Montesquieu ve Ferguson'un toplum düşünceleri, humanist değerlere, insan kültürü ve tarihinin incelenmesinde bilimin uygulanmasına ve insanlığın çevre üzerinde denetim kurmasına derinden beslenen bir inançla karakterize edilmektedir. 18. yüzyılın aydınlanması, David Hume'un adlandırmasıyla ahlaki bilimleri, parantez, psikoloji, siyasal iktisat ve oluşum halindeki bir sosyoloji ortaya çıkarmıştı. Bunların hepsi de ortak bir temayı, toplumun gelişmesinin beraberinde toplumsallığın artışını da getirdiğini savunuyordu. Hume, sanatlarda gelişme adlı denemesinde sanayi, bilgi ve insanlığın birbirlerine kopmaz bir zincirle bağlandıklarını yazıyordu. Bu ayrı ama birbiriyle ilgili bilimlerin ortaya çıkması bir ölçüde yeni bir okuyucu kitlesinin, parantez, bir yandan nüfusun büyük çoğunluğunun cahilliği karşısında görece önemsiz kalmakla birlikte, öbür yandan kültürün dünyevileşmesinde ve yazarın vesayetten kurtulmasında gerçek ve önemli bir unsur olan bir kitlenin gelişmesinin ürünüydü. Diderot'un, Ramon'un yeğeni, parantez, 1779 adlı romanında sanatçının ilk tutkusunun köleliğin olmadığı yaşama yollarını sağlamak olduğu söylenir ve bu anlayış çağdaşı besteciler, filozoflar ile iktisatçılar tarafından yaygın biçimde paylaşılan bir tutumdur. Refah içinde olan ve okuyan liberal orta sınıftan insanlar, okuma yazma kurumlarının, kulüplerin ve derneklerin çoğalmasını cesaretlendiriyorlardı. Ticari bir alan olarak yayıncılık da dünyevi bir humanizmin gelişmesini teşvik etmekteydi. Diderot'un yazdığına göre, insan varlığını anlamlı hale getiren şeylerin merkezinde durur ve daima orada duracaktır. Ferguson, biyolojik ya da organizma ile ilintili bütün metaforları reddederken, aydınlanma düşüncesinin bu humanist özünü dile getirmekteydi. İnsanlığın asıl inceleme alanı insandır ve başka hayvanlarla benzerlik kurarak onun doğasıyla ilgili hiçbir şey öğrenemeyiz. Parantez, Ferguson, 1966, sayfa 6. Fakat aydınlanmanın sosyolojinin gelişmesiyle ilişkisi, basitçe hümanizm düşüncesinin ortaya atılmasıyla sınırlı değildir. Aydınlanma, felsefenin akla, özgürlüğe ve bireyciliğe yaptığı vurgunun yanı sıra, nesnel, kolektif güçler olarak toplum ve toplumsal gelişme kavramlarının vurgulanmasını da kapsıyordu. Bu çerçevede 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başındaki sosyolojiye katkıda bulunan üç genel düşünce akımı saptanabilir. Birincisi, yaratıcı ve aktif insan özneyi vurgulayan ve doğa bilimi yöntemlerinin kültürel analizde basit biçimde uygulanmasını reddeden Vico'nun humanist tarihsiciliği. İkincisi, nesnel olgular ve onun yanında doğa biliminin toplum incelemeleriyle ilintisi üzerinde duran Montesquieu, Miller ve daha az ölçüde Ferguson'un mekanik toplum teorisi. Üçüncüsü, eleştirel rasyonalizmleriyle (parantez) bireyi batıl inançlardan ve entelektüel yanlışlara düşmekten kurtaracak olan bir rasyonalizmdir bu. Toplumsal dünyanın bilimsel açıdan kavranmasını hedefleyen filozoflar Voltaire, Diderot ile Rousseau. İskoç aydınlanması da, Fransız aydınlanması da modern bilimin ilkeleri, metafiziğin reddedilmesi, olguların değerlerden ayrılması ve nesnellik olasılığına duyulan inanç üzerinde kurulmuştu. Bilim, konjonktüre değil, olgulara dayalı olduğu için pozitifti. Dolayısıyla 19. yüzyıl pozitivizminin kökenleri, eleştirel ve tarihsel koşullar dikkate alındığında devrimci nitelikte bir pozitivizm olan Montesquieu ve Ferguson'un çalışmalarına dayandırılabilir. Ampirizm ve pozitivizm. Pozitivizm, aydınlanma geleneğinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyordu. Bilim ve olgular, metafiziğin ve spekülasyonun karşısındaydı. İnancın ve vahyin bilgi kaynakları olarak görülmesi artık kabul edilemezdi. Yine de pozitivizm, ikisi de tarihsel ve teorik açıdan birbiriyle yakından bağlı olmasına rağmen, bu aşırı derecede genel anlamıyla ampirizmden ayrılmalıdır. Sosyolojik pozitivizmin başlangıcı 19. yüzyılın başında Auguste Comte'un (parantez 1798-1857) çalışmalarına da dayanmaktadır. Comte'un metafiziğe yönelttiği saldırılar, metafizik felsefe biçimlerinin hiçbirisinin olgu ve varoluş konularına ilişkin bir akıl yürütme içermediğini, safsata ve yanılsamadan ibaret olan sayfalarla dolu olduğunu söyleyen Hume'un saldırıları kadar keskindi. Hume'un felsefesi öz olarak deneyim ve nesnel olgular kavramlarına bağlı kaldığında ampirist bir içerik taşıyor ve sosyolojik pozitivizmle ortak bir bakış açısını yansıtıyordu. Bacon, Locke ve Descartes'in çalışmalarına dayanan 18. yüzyılın ampirist felsefesi, insanın bilgisinin temelini deneyime bağlayan, bilimin temelini ise deney, çıkarım ve gözleme dayandıran bir epistemoloji geliştirmişti. Ampirizm, duyular aracılığıyla öğrenilmiş bir dışsal dünyanın varlığını öngörüyordu. Yalnızca deneyimle test edilebilecek olan bilgi hakikaten bilimseldi. Böylece bilgi yararlı ve işlevsel, dünyevi ve yenilikçi özellikler taşıyan toplumsal bir ürün olarak tanımlanmaktaydı. Gel gelelim, deneyimin ham verilerinin bilgiye dönüşmesi basit bir mekanik süreç değil, insan zihninin bu verileri yargı, ölçme ve karşılaştırma gibi içkin kategorilerle işlemesine bağlıydı. Bunun için Descartes, bilginin oluşumunda duyusal deneyin önemini vurgulamış olmasına rağmen, bilginin aynı ölçüde de matematik ve mantıktan türetilen ilkelerle geliştirildiği görüşünü savunuyordu. Ampirizm aslında tutarsız bir doktrin, deneyimden bağımsız zihin yasaları ile düşünce yasaları var olduğunu ilan etmiş bulunan materyalist bir epistemolojiydi. Pozitivizmin öznenin deneyimle ilişkisinin mekanik, pasif yönlerini güçlendirerek geliştirmiş olduğu şey, bilmenin aktif ve pasif nitelikleri arasındaki bu dualizmdir. Ampirizm, zihnin yasalarını araştırırken, pozitivizm de tarihsel değişimin dışsal yasalarını ortaya koyuyor ve toplumu dışsal bir veri olarak gözlem ve deneyim aracılığıyla öğrenilip doğrulanan bir olgular yapısı olarak tanımlıyordu. Şu halde ampirizm bir kavramlar teorisi geliştirirken, pozitivizm de bir toplum anlayışı geliştirmişti. Ama Her ikisi de insanın bilincindeki aktif öğeyi küçültmeye eğilimliydi. Örneğin bazı aydınlanma filozofları Locke ile Descartes'in insan zihninin doğal faaliyetlerine yaptığı vurguyu silmeye çalışıyor. Böylece insan özneyi dışsal bir çevrenin ürünü olarak tanımlıyorlardı. Aydınlanma felsefesinin özünde bir çelişki bulunmaktadır. Bir yanda insanın mükemmel olabilme ve ilerleme gösterme anlayışları, aklın cehalet ve batıl inanç karşısında zafer kazanması, insanlığın eğitiminde fikirlerin rolünde duyulan inanç varken, öbür yanda fikirlerin büyük ölçüde dışsal ortamın ve deneyimin zorunlu sonuçları olduğu teorisi vardı. Dolayısıyla insan özne pasif bir temelde kavranmaktaydı. Özne de fikirler de gölge fenomen güçleri oluşturuyordu. Onların varlığı başka, farklı öğelerin işleyişine bağlıydı. Bu saptama her aydınlanma filozofunun bu mekanik materyalizm biçimini kabul ettiğini varsaymak anlamına gelmez. Onların bazıları bilginin a priori kategorilere dayalı olarak çıkarılan sonuçlardan geldiğini, insan aklının mistik ve dinsel düşüncelerden kurtulunca nesnel bilgiyi geliştirme özgürlüğüne kavuşacağını ileri sürmekteydiler. Filozoflar özel olarak bir yandan insanın bilincinin biçimlerini ve hareket tarzlarını maddi koşulların belirlediğini ileri süren, öbür yandan da insanlığın özgürlük ve akıl nosyonları sayesinde geleneksel ideolojilerin kölelikten ve cehaletten kurtarılıp eğitileceği doğrultusundaki iradeci görüşü savunan uç bir felsefi dualizm biçimi geliştirmişlerdi. Demek ki aydınlanma felsefesinin rasyonalist iyimserliği, bilimin ön kabullerinin kalabalığında, insan aklının ilkeleri temelinde toplumu yeniden kurabilecek olan özgür bireye dayanıyordu. Akıl aslında ampirik gerçeklikten daha üstteydi. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Diderot, D-I-D-E-R-O-T, Rameau, R-A-M-E-A-U, Bacon, B-A-C-O-N, Descartes, D-E-S-C-A-R-T-E-S.